25. ayrım. Nazım Hikmet komünistti, sömürüsüz, baskısız, adil, eşitlikçi, özgürlükçü, daha güzel, daha iyi, daha doğru bir dünya özlemiyle doluydu. Sınıfsız bir toplum özlemiyle yanıp tutuşuyordu. İdeal bir gelecek inancından hiç mi hiç vazgeçmeyecekti. Marksist, Leninistti ve kendi deyişiyle canı, kanı, eti, sinirleri, kafası ve yüreği olan toplumsal bir insandı. 2. Yaratıcılık. Nazım Hikmet kendinden önceki Türk şiirini çok iyi biliyordu. Türk şiirini özümsemişti. Yeni şeyler söylemek için yeni formlar gerektiğine inanıyordu. Türk şiirinin hem içeriğini hem biçimini değiştirecekti. Tüm Doğu şiirinin beslendiği sözlü şiir geleneğinden Türk şiirinin kaynakları divan edebiyatı ve halk şiirinden yararlandı. Sözlü edebiyatın deyişlerin zenginliğinden, ses ritim ve uyumlarından yola çıkıp onları alt üst ediyor, kendi şiirinin gürül gürül akan müziğini yaratıyordu. Şiirleri büyük bir orkestra senfonisinin çok zengin bir imge gücüyle taçlanmasıydı. Canlı, yaşayan, dinamik, çok renkli, derin, imge yüklü, müzik yüklü sözcüklerle, kısacası dili kullanarak eşsiz bir müzik yaratacaktı. Yarattığı bu müziğe materyalizmi, diyalektiği ve sınıf kavgasını kattı. Türkiye'den ayrılmak zorunda kaldı 1951 yılına dek yaşamının en verimli yıllarının büyük bir kısmı hapishanelerde geçti. Toplam 17 yıl. 1951'de öldüğü 1963 yılına dek 12 yıl ülkesinden, ölesiye sevdiği halkından, İstanbul'undan, Anadolu'sundan uzakta hasretle, özlemle yanda tutuştu. Hapiste ya da sürgünde, içeride ya da dışarıda hiç durmadan üretti. Şiirler, destanlar, romanlar, tiyatro oyunları, film senaryoları, opera, operet librettoları, dünya üzerine, sanat üzerine düz yazılar, mektuplar hep üretti. Nazım Hikmet'i tanımanın, anlamanın en iyi yolu onun eserlerini okumaktır. Çünkü öylesine açık, saydam bir yazar ki, tüm düşüncelerini, duygularını eserlerine aktarmış, onu okumak, onu tanımakla eşdeğerdi. 3. Direniş. O bir direnişçiydi. Hep direndi. Yaşamında ya da sanatında asla boyun eğmedi. Ne baskı, ne hapis, ne sürgün, ne de ölüm tehditleri direncini yenemedi. Tam tersine özgürlük ve direniş ruhunu tutuşturdu. Mesele esir düşmekte değil, teslim olmamakta bütün mesele diyordu. 30'lu yıllarda ırkçı ve faşist propaganda ve baskılar alabildiğine arttı. Avrupa'da faşizm egemenlik kazanmaya başladığında, o günlük yazılarıyla geniş bir çevreyi uyarıyor, faşizme karşı direniyordu. İtalyan faşizmini konu alan Taranta Babuya mektuplar 1935'te yayınlandı. Direnişini hep sürdürürken umutsuzluğa kapılmadı. En karamsar anında bile düşmana inat bir gün daha yaşamaktan yanaydı. Direnci özgürlük anlayışını perçinledi. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine. Umudunu hep canlı tutan bu direnişçiliğidir. Direnme gücü daha güzel bir gelecek umudunu hep körükledi. 4. Aşk. Yaptığı her işe aşkla sarıldı. Aşkla yaşadı, aşkla yazdı. Yaşamakla yazmak, bir kadına aşık olmakla insanlığa aşık olmak, ideallerine aşık olmak arasında ayrım yapmadı. Bir kadını sever gibi kainatı sevmeye koyuldum diyordu. Bir insanı sevmekten toplumu, insanlığı sevmeye uzanıyordu. Ve sevdiği her şeyi anadil Türkçesi, kenti İstanbul'u da tıpkı yaşamayı sevdiği gibi hep tutkuyla, hep dolu dizgin seviyordu. O bireysel duyguyu toplumsal bilinçle bütünler. Onda sevgiliye fısıldanmış çok özel bir duygu, tüm insanlığa adanmış bir çığlığa dönüşebilir. Tüm tutkuları tıpkı şiir gibi onun için bir ölüm kalım meselesiydi. Onun içindir ki özlem ve hasret şiirleri bunca güçlüdür. Onun içindir ki onları okuduğumuzda, dinlediğimizde yüreğimiz ve aklımız paramparça olur. 5. Cesaret. Nazım Hikmet'in cesareti müthişti. Yürekli bir kişiliğe sahipti. Korkusuzdu. komünizmin kesinlikle yasak olduğu bir ülkede düşüncelerini en açık seçik biçimde dile getirmekten, yazmaktan çekinmiyordu. Ama aynı zamanda idealize ettiği sistemin yanlışlarını, uygulamalardaki hataları eleştirmekten geride kalmıyordu. İvan Ivanoviç var mıydı yok muydu adlı oyununda olduğu gibi. Bu oyunun bir sahnesinde yazarın, yani Nazım Hikmet'in sesi duyulur. Yazarın sesi, misafir olduğu ülkedeki rejimin uygulanışını acımasızca eleştirir. Oyunun ilk temsilinin tanıkları bana o geceyi defalarca anlattılar. Koca tiyatroda yazarın sesinin duyulmasıyla önce salona egemen olan o ölümcül sessizliği, sonra tüm izleyicilerin ayağa kalkıp o replikleri dakikalarca alkışladıklarını anlattılar. İlk birkaç temsilden sonra Stalin'in Sovyetler Birliği'nde oyun yasaklanacaktı. Nazım Hikmet'in cesareti insan onurunun, insan olmanın onurunun hizmetindeydi. 6. Empati, duygudaşlık. Nazım Hikmet'in şiiri yaşamın her anını ve yaşamın her alanını kapsar. Ama en çok öteki dediklerimizi kaplar. Ezileni, sömürüleni, haksızlığa uğrayanı, susturulanı, görmezden, bilmezden gelineni, sesini çıkarmayanları, sesi boğulanları, sesini duyuramayanları, suskunluğa, yokluğa, yoksulluğa mahkum edileni, yok sayılanı, kendini onların yerine kor. Onun şiiri tarih ve coğrafya içinde sınır tanımayan, süregelen, çoğalan, eşsiz bir serüvendir. O hapishanede dört duvar arasından yeryüzüne uzanır. Dünyayı kucaklar, evrene açılır. Kalbi en uzak yıldızla çarpar. Kalbinin yarısı buradaysa öteki yarısı Çin'de Sarı Nehre akar. Büyük Britanya'dan Hindistan'a, Paris'teki Louvre Müzesi'nden Etiyopya'ya, yeryüzünü kucaklarken emperyalizme, faşizme, sömürüye, baskıya, haksızlığa, eşitsizliğe başkaldırırken aynı zamanda şiirinin bütünü 20. yüzyıl dünya siyaset tarihinin bir mikrokozmosunu oluşturur. La Joconde ve Siyahu Tarantababu, Benerji tanığımdır. Güncel bir olayla tarihsel bir gelişim arasında, bireyle toplum arasında gidip gelir. Birinden ötekine geçiş bir sorun değildir. Tam tersine bunlar birbirini bütünler. Güncel olayı tarihsel süreç içinde ele alır. Geçmişte yaşanan ve bugün yaşanmakta olan, geleceğin ipuçlarını verir şiirinde. Memleketimden insan manzaraları bunun en müthiş örneğidir. Nazım Hikmet yalnız büyük bir Türk şairi, büyük bir dünya şairi değil, namuslu, dürüst, cömert, çalışkan, iyi bir insandı. Sevgi, dayanışma, barış ve umut üreten iyi bir insan. İşte altı anahtar sözcükle altı dakikaya sığdırmaya çalıştığım, benim Nazım Hikmet'im konuşmam böyleydi. Ancak alkışlar başlayıp da sonu gelmediğinde elbet kendimi tutamayıp en sevdiğim Nazım Hikmet öykümü anlatmaktan kimse beni alıkoyamadı. Altay Dağları'ndaki Nazım Öyküm. Merak etmeyin o öyküyü. Altay Dağları'ndaki Nazım Öykümü sizlerle paylaşacağım. Ama önce şu vatandaşlık, yurttaşlık meselesine bir bakalım. Hepiniz bilirsiniz. Zaman zaman Nazım Hikmet'in yurttaşlık hakkının geri verilmesi söz konusu olur. Böyle zamanlarda karşı takımın fanatikleri hemen Nazım Hikmet'i karalama seferberliğine girişir. Bir kez daha sanki iki rakip takımın maçını izler durumunda bırakılırız. Böyle zamanlarda içimden avaz avaz haykırmak geçer. Beyler kendinize gelin. 1951 yılında alınan Nazım Hikmet'in yurttaşlıktan çıkarılma kararı tamamen politik bir karardı. Hukukla mukukla ilgisi yoktu. Bunu bal gibi sizler de biliyorsunuz, dünya da biliyor. Kimileri Nazım Hikmet'ten ve Nazım Hikmet'le ilgili davalardan o kadar habersiz ki aklına geleni söylüyor ve bu yalan yanlış söylenenler tekrarlana tekrarlana sanki gerçekmiş gibi kabul ediliyor. Nazım Hikmet vatan hainliğinden ya da vatana ihanetten hiç ama hiç yargılanmadı. Birçok suçlamayla yargılandı ama Hıyanet Vataniye Kanunu'na dayanılarak hakkında hiçbir dava açılmadı. Ona karşı bütün davalar yazdıkları, düşündükleri nedeniyledir, siyasal suçlamalar nedeniyledir. 60 yıl öncesinin politik suçlamalarını pişirip pişirip seçmenlerin önüne olta diye atanlar ne korkunç bir gaflet içinde olmalılar. Bu suçlamalar sonunda yaşamının 17 yılını cezaevlerinde geçirdi. Serbest bırakıldığında askere alınmak istendi. Öldürüleceğini biliyordu. Ülkesinden ayrılmak zorunda kaldı. Bu kadar. Nazım Hikmet cezaevinde ya da yurt dışında nerede olursa olsun yaşam boyunca yalnız Türkçe düşünen, Türkçe konuşan, Türkçe yazan bir insandır. Dünya onu Türk şairi olarak bilir. Türkiye'yi de Nazım Hikmet'in ülkesi olarak tanır. Vatandaşlık, yurttaşlık söz konusu olduğunda kimi yerde Nazım Hikmet'e itibarı iade edilecek falan gibi laflar görüp çıldırıyorum. Beyler kendinize gelin. Hangi itibarı kime geri veriyorsunuz? Sizinkini bilmem ama ülkemde olsun, dünyada olsun Nazım Hikmet'in itibarı fazlasıyla yerinde. Onun iade-i itibara gereksinimi yok. Ama bu ülkenin, bu ülke insanlarının, hepimizin Nazım Hikmet'e gereksinimi var. Türkçeyi böylesine yücelten, Kurtuluş Savaşı'nı ve ülke insanlarını böylesine destanlaştıran şairlere gereksinimimiz var. 60 yıl öncesinin baskıcı politikalarının ayıplarını gidermeye gereksinimimiz var. Tamam, Türk vatandaşlığından çıkarıldı, yurttaşlıktan atıldı. Bu gerçek. Bu kararı veren Bakanlar Kurulu'nun onursuzluğunu ortaya koyar. Yoksa Nazım Hikmet'in yurttaşım olmadığını değil. Bunları tekrarlamak bile bana ayıpmış gibi gelir. Çünkü o zaten benim yurttaşım. Mecliste bakan geçinenlerden bin kez daha çok yurttaşım. Kendi de söylemişti haberi duyduğunda. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından hey gidi dünya, çıkarılmışım. Beni Türklükten, halkımın evladı olmaktan, milletime ölümsüz bağlı bulunmaktan kimse hiçbir kuvvet çıkaramaz, ayıramaz. İşte aynen böyle. Yazmıştı Piraye'ye bir mektubunda. Ben kendimin her namuslu insan gibi yurtsever ve halkını sever olduğunu bildikten, bu hususta vicdanım rahatken birkaç münferit yalan kusmuşlar umurumda değil. 20 sene sonra, 50 sene sonra birçoğunun adını bile unutacak Türk milleti. Halbuki bu millet var oldukça, yeryüzünde Türkçem konuşuldukça, ben bu dilin ve bu halkın en namuslu şiirlerini yazmış insan olarak yaşayacağım. Sen üzülme. İşte aynen böyle. Artık öykümü anlatabilirim. Sanki dünyanın öbür ucundaydım. Önümde uzanan düzlükler, birbiri peşi sıra yükselen dağlar ve çevremdeki sonsuz boşluk bana dünyanın öbür ucundayım duygusunu veriyordu. Oysa Altay dağlarındaydım. Moğolistan, Sibirya ve Çin'in birbirine iyice yaklaştığı sınır bölgelerinde bir yerlerde. Yıl 1988. Türkolog arkadaşım Vera Feonova ve ben. O zamanlar Sovyetler Birliği'ne bağlı Gorno-Altaysk Özerk bölgesinde dolaşıyorduk. Gittiğimiz her köyün, her kasabanın kültür merkezinde Türkiye ve Türk kültürü üzerine konuşmalar yapıyordum. Şişman güvercinim dediğim Vera da çevirmenliğiyle imdadıma yetişiyordu. Her köy, her kasabada bir kültür evi ya da kültür odası olduğu düşünülürse yoğun bir tempodaydık. Yine bir gün bir kasabadan ötekine giderken cipimiz yolda kaldı. Sürücümüz benzinimiz bitti deyiverdi. Elinde boş bir benzin bidonuyla uzaklaşırken o, biz de güneşin batmasına kaç saat kaldığını hesaplamaya koyulduk. Bu uçsuz bucaksız düzlükte yolda kalmış aracımıza yardım gelmesini bekliyorduk. Ama ne gelen vardı ne giden. Görünürlerde de ne köy ne kasaba. Kuş uçmaz, kervan geçmez bir dağ başında yola benzemeyen bir yoldaydık. Güneş iyice alçalmıştı. Bir ara uzakta bir karaltı belirdi. Karaltı yaklaştı, yaklaştı. Bir traktördü. Traktörün arkasındaki kasadan iki köylü kadın, altı çocuk bohçalarıyla birlikte indiler. Traktör yoluna devam etti. Kadınlar, çocuklar ve bohçalar yolun öteki yanına karşımıza yerleştiler. Yanlarına gittik. Vera onlara Rusça konuşuyordu. Bir saat sonra o yoldan geçeceğini umdukları otobüsü bekliyorlarmış. Birlikte beklemeye başladık. Vera benim Türk olduğumu söyleyince önce pek inanmadılar. Madem Türk hele bir Türkçe konuşsun dediler. Benim Türkçemle onların Türkçesi çok farklıydı. Vera'nın Türkçeden Rusçaya, Rusçadan Türkçeye çevirileriyle anlaşıyorduk. Ama yine de kimi sözcüklerin aynı olduğunu bilecek kadar yörede kalmıştım. Bir, iki, üç diye saymaya başladım. Yok, bunu herkes bilir. Başka şey söyle dediler. Başka şeyler söyledim. Yine inanmadılar. Ne dediysem bir türlü ikna olmadılar. Bir ara aralarında tartışıp durdular. Sonunda Vera'ya sor bakalım bu Türk'e. Nazım Hikmet'i bilir miymiş? Gerçekten Türk ise, Türkiye'dense bize Nazım'dan bir şiir okusun dediler. Ve işte 1988 yılının 9 Ekim Pazar günü akşamın saat 8'inde Sibirya'nın en güneyi, Moğolistan'ın en kuzeyinde, Altay Dağları'nın uçsuz bucaksız, kuş uçmaz, kervan geçmez bir vadisinde iki köylü kadına ve her yaştan 6 çocuğa Türk olduğumu kanıtlamak için Nazım'dan ezbere dizeler okurken buldum kendimi. Yüzlerinde gülümseme dinlediler. Sonunda hepsi birden boynuma sarıldılar. Yeryüzü mucizelerle doluydu. Dünyanın öbür ucunda, bir dağ başında, Altaylı iki köylü kadına ve çocuklarına Türkiye'li olduğumu kanıtlamak için Nazım Hikmet'in şiirlerine sarılışımı hiç ama hiç unutmadım, unutmayacağım. Sonra yıllar geçti aradan. Sonra bütün bu yıllar boyunca gazete yazılarımda her fırsatta Nazım Hikmet'e sığındım. Onun dizelerini paylaştım, onun üzerine yazılan kitapları değerlendirmeye çalıştım. İstedim ki onu herkes tanısın, herkes okusun. Türkiye'nin en çok okunan şairinin buna hiç mi hiç gereksinimi yoktu doğrusu. Ama yine de özellikle gençler okusun, daha çok okusun istedim. Nazım Hikmet'in sanatı ve düşünceleri üzerine en müthiş kaynak bana soracak olursanız, ulu bir ırmak gibi gürül gürül akan ve hiç durmayacak olan kendi eserleridir. Düşüncesi ve eylemi, yaşamı yazmaya, yazmayı yaşamaya dönüştüren her şey oradadır. Neden mi istiyorum gençlerin hem yurttaşım hem dünya şairi Nazım Hikmet'i çok iyi tanımalarını? Sayısız nedenden birkaçını şöyle sıralayabilirim. Türkçeyi yeniden keşfedip bu muhteşem dilin zenginliğini, sonsuz olanaklarını kavramaları için. Bu ülkenin en sıradan olan ve hiç mi hiç sıradan olmayan insanlarını daha iyi tanımaları için. Düşünceyle duyarlılığın nasıl bütünlendiğini, düşünceyle beslenmeyen duyarlılığın pek de matah bir şey olmadığını anlamaları için. Tarih bilinciyle beslenmeleri için. Haksızlığa, sömürüye, baskıya direnebilmeleri için. Yüreklerini insan sevgisiyle doldurabilmeleri, empati dediğimiz duyguyu öğrenebilmeleri, sınırları yok sayabilmeleri için. Dünyaya, dünya kültürüne, kainata açık olmaları, sürekli merak etmeleri, öğrenmeye, anlamaya, kavramaya çalışmaları, araştırma tutkusuyla yanıp tutuşmaları için. Yeryüzünde yazılmış en muhteşem, en tutkulu, en görkemli aşk şiirlerine tanıklık etmeleri ve yeniden aşık olabilmeleri için. Yaşamı değerlendirmeleri, yaşamı dolu dolu yaşamaları için. Onat Kutlar. Bahar hala isyancı. Canım Onat, şu yukarıdaki başlığı yazdım ve hemen omuz başımda senin o içten gülen gürül gürül sesini duydum. Bir gemiye binmiş gidiyoruz, fırtına koptu, kayalara doğru sürükleniyoruz. Parçalanıp yok olacağız. Haykırıyorum, fırtına koptu diyorum. Kayalara sürükleniyoruz diyorum. Ne fırtınası ne kayası, sen neden söz ediyorsun diyorlar. Sesimi bir türlü duyuramıyorum diyordun. Onat, duyuyoruz seni, fırtınalarda da baharlarda da hep duyduk, duyuyorum sesini. Bizi hiç ama hiç terk etmedi ki. Dostluğunun, dolu dolu kahkahalarının, yaratıcı gücünün özlemini, hasretini, eksikliğini her an hissetsem de sesin ve yüreğin hep yanımda. Yaşamın her alanına katılan, merakları keşfetmeyi, öğrenmeyi kışkırtan, birikimlerden damıttıklarını hepimizle paylaşan, tepkisini ortaya koyan, yorumlarıyla, eleştirileriyle, önerileriyle yarını hazırlayan, uyaran, aydın sorumluluğunun bilincinde Onat Kutlar bizimle. Türk edebiyatında okuduğum en güzel öykülerin yazarı. Akılla duyarlılığı, bilgiyle birikimi dizelerde buluşturan şair. Denemeleriyle önümde ufuklar açan arkadaşım. Evrensel sinema kültürümü borçlu olduğum Onat Kutlar benimle.